Edebiyat dünyamızdan.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Edebiyat Dünyamızdan programı başladı. Hoş geldiniz. Nilgün Yıldırım sizler için hazırlıyor programı. Teknik yönetmenimiz Gülşah Rahmanoviç ve spikeriniz ben İpek Önder. Bu hafta da karşınızdayız. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Başkanı Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç bizlerle birlikte. Efendim hoş geldiniz yayınımıza.
Teşekkür ederim.
Şair yazar Osman Özbahçe de bizlerle beraber. Sayın Özbahçe hoş geldiniz
hoş
efendim.
Bulduk.
Hicabi Kırlangıç kimdir? Dinleyicilerimize hayatı ile ilgili kısa bir giriş yaparak başlayalım istiyoruz programımızı. 1966'da Amasya'da doğdu. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi'nde Fars Dili ve Edebiyatı okudu. Aynı fakültede öğretim üyeliği yapıyor. Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Şiirleri, Aylık Dergi, Ayane, Düş Çınarı, Dergah, Edebiyat Ortamı, Yedi İklim, Türk Dili ve Hece dergilerinde yayınlandı. İran Edebiyatı, Tasavvuf ve Kültür Tarihi ile ilgili yayımlanmış kitap ve makaleleri bulunmaktadır. Mevlana'nın Mecalisi Seb'a adlı mensur eserini Türkçe'ye kazandırdı. Yine Mevlana'nın Mesnevisi'nin son Türkçe çevirisini Derya Örs ile birlikte yaptı. Sadi'nin Bostan ve Gülistan'ı ile Hafız Divanı'nı yeniden Türkçeleştirdi. Evet, efendim şimdi dinleyicilerimize kısaca bir giriş yaptık hayatınızla ilgili ve hemen şiirinizle başlamak istiyoruz aslında. Buyurun hangi şiirinizi paylaşacaksınız acaba dinleyicilerimize?
Teşekkür ederim. Benim sesim biraz şiir için uygun değil ama gene de okumaya çalışayım. Ay ışığıyla doluydu yüzüm ilk kitaptan, ilk şiirlerimden belki, ilk yayımlanmış şiirlerden birisi. Ay ışığıyla doluydu yüzüm. Böyle yürüdüm ağaçlar arasından, sonsuz yürüdüm. Yağmurlar yağdı, ıslandı dünya. Bulutları koyup gitti yıldızlar. Ben bir adım daha yürüdüm Leyla. Yürüdüm başı dik arasından ağaçların. Gördüm Leyla'yı, üstüme yürüdü kalbim. Leyla, ayağın bulut gibi saçların. Çık gel yağmur getiren bulutlarla. Ben sonsuz yürüdüm, dayandım. Dizlerimi dikenler kanattı yollarda. Yüzün ne kadar da ışıklı Leyla. Ah sen ne kadar da başka Leyla'sın. Çöller sonsuz ışıdı birden ışığıyla.
Teşekkür ederiz. Kendi sesinden şiir önemli bir olay aslında. Ama şiir yazmak kadar galiba şiir okumak da farklı bir
evet,
uğraş,
zor
yetenek.
Yani işi eline bırakmak lazım.
Biz sizin şiir serüveninize baktığımızda başlangıç noktası olarak Mavera Dergisi Cahit Zarifoğlu okuyucularla köşesini bulduk. Zarifoğlu'nun size mektupları var okuyucularla köşesinde. Galiba ilk çalışmalarınızı değerlendirmesi için Zarifoğlu'na gönderdiniz.
Daha doğrusu benim mektuplarım var. O dergiden bana cevap
evet,
veriyordu birkaç cümleyle. Tabii o dönemde ben ortaokul öğrencisiydim.
Ortaokul öğrencisi
evet,
mi? Ben lisedir diye tahmin ediyordum
orta
ama.
Orta 3 öğrencisiydim. Büyük lütuftu tabii yani benim için bir satır da olsa orada cevap çıkması. Dergilerde ismimin ilk defa görünmesi o şekilde oldu. Yani okuyuculardan gelen mektuplar arasında.
Yıl hatırlıyor musunuz?
79. 1979
Mavera'nın
sonra 80. Yani 1979-80 evet.
78 Aralık'ta herhalde başladı Mavera.
Yani işte 78'in sonlarında belki şey olarak.
Dergi olarak başladı.
Dergi ve birkaç ay sonra da ben dergiyi gördüm. Tesadüfen tabii benim dergiden anladığım bir şey yoktu o yaşta ama.
Aslında siz ortaokul deyince hatırladım. Yani şimdi ortaokul öğrencisinin Mavera dergisi okuması, buraya çalışma göndermesi, günümüzde bir karşılaştırma yaptığımızda üzerinde durulması gereken bir husus.
Yani bizimki biraz tuhaftı tabii. Abim de vardı, o da şiir yazıyordu. Dergi falan tanımıyorduk tabii o dönemde ve küçük bir şehirde dergiyle işimiz olmamıştı ama şiir yazıyorduk. Ve dünya gündemini izliyorduk bir şekilde. Radyo haberlerinden, Afganistan işgali falan. Şiirler yazıyorduk. Afganistan'la ilgili Kıbrıs harekatı işte o dönemlerden başlayarak. Sonra bunları kitap yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için dergiye rastladık. Yani bir
arayışın sonu.
Öğretmenlerden birisiydi galiba veya işte üniversitede okuyan abilerden birisiydi. Bu fikrimizi ona açtığımız zaman dedi bir dakika yani böyle hemen
kitap olmaz. Orta,
kitap mı? Yani böyle bir şey olmaz. Ben size bir dergi vereyim dedi. Mavera dergisini getirdi. Onda varmış. Demek ki başlar başlamaz o da takip etmeye başlamış. Öylece dergiyle tanıştık. Hemen şiirleri.
Peki sonraki hayatınızda Zarifoğlu'nu bizzat gördünüz
hiç
mü?
Görmedim.
Tanıştınız mı? Tanışmadınız.
Yani görme imkanına sahip olduğum halde göremedim. Yani evet. Nasıl bir şey derseniz işte Ankara'da yaşıyordu o dönem. Ben de Ankara'ya öğrenci olarak gelmiştim. Çok yakın bir yerde ama başka bir dergide ben çalışıyordum.
Siz aylık dergide çalışıyordunuz.
Evet. Dergilerimiz yan yanaydı ama görüşmek kısmet olmadı.
Peki biraz daha geriye gidersek ilk şiiriniz hangi dergide ne zaman yayınlandı hatırlıyor
yani
musunuz?
Yani şiir denmese
mesela
de.
Mesela Mavera'da yayınlandı mı?
Manzume diyelim.
O mektuplardan
diyelim.
Sonra.
Evet, evet. Manzume diyelim. Yunus Emre okumaya başladım ben. Orta sonda. Yunus Emre divanını neredeyse böyle ezberlemiştim. Oradan bir şeyle etkiyle bir manzume yazmıştım. Onu rahmetli Zarifoğlu okuyuculardan, sizlerden seçtiklerimiz diye bir şey vardı en son sayfada. Orada yayınlamıştı.
Orada yayınladı.
Öyle bir şey var. Daha
ne
sonra,
hissetmiştiniz?
Yani tabii tarifsiz bir sevinç, gurur. Yani çocuk yaşta böyle bir şey. Herkese tabii dergiyi görsün diye daha doğrusu ortalığı şeye sehpanın üzerine dergi bırakmalar falan işte. Bu tür şeyler oldu. Daha sonra ciddi anlamda ilk şiir tabii ondan 2 yıl sonra falan aylık dergide yayınlandı. O zaman da lisede öğrenciydim, lise 2'de. O zaman da tabii dergiyi okula götürürdüm. Böyle bir şeyimiz vardı.
Ben aylık dergiyle ilişkinizi hatırlıyorum. Neden aylık dergi diye soracağım. Mesela Mavera Zarifoğlu gibi bir bağlantı noktası elde ediyorsunuz ama Mavera'dan devam etmiyorsunuz.
Yani bunun sebebi de Mavera aslında. Yani aylık derginin tanıtım şeyi diyelim.
Avı mı?
Yok. Mavera'da bir reklam gibi bir şey. Küçük bir 4 çizgi arasında aylık dergi yayın hayatına başladı. İşte böyle bir şey var Mavera'nın bir sayfasında. Yeni bir dergi. Bu dergiyi de alalım diye bir şeyle hemen ona yöneldik. Tabii iletişim hızlı oldu. Oraya da şiir gönderelim. Gönderdik. Oradan çok çabuk cevap geldi ve şöyle bir şey oldu. Biz biraz avlandık aslında. Yani güzel bir şeydi tabii. Ben el yazımla şiir gönderiyordum. O kötü bir el yazım vardı o zaman. Daktilo edilerek şiirler bana geri geliyordu.
Evet. Yani. Bu bir saygı.
Ve şey o şiirin içerisinden birkaç mısra, güzel mısra seçilip İşte bu şiir olsaydı böyle olurdu diye bir şey gibi yani.
Aslında ders kendi çapında gibi. Bir usta çırak evet, evet. ilişkisi gibi.
Öyle bir şey oldu. O bizi daha çok cezbetti.
Kendine çekti.
Mavera'ya devam ettik okuyucu olarak. Ama şiir göndermeyi tabii o arada da Zarifoğlu rahmetli rahatsızlanmıştı. Şeylere cevap vermemeye başlamıştı. Başkası Ahmet Şirin'di sanıyorum. O üstlenmişti bir dönem. Zarifoğlu da olmayınca aylık dergiye daha fazla bir yöneliş oldu. Daha sonra üniversite sınavı falan olunca yakından tanışma imkanı oldu.
Okumak için Ankara'ya aylık derginin, geldiniz.
Evet, aylık derginin çaycısı olarak yani kadro falan değil ama
ilişkiler işte, evet, öyle sıklaştı, evet. Çoğaldı.
Dergilerde çeşitlendi sonraki evet. hayatımızda.
Mesela ilk kitabınızdaki şiirler genellikle aylık dergide yayınlanan şiirler miydi?
Evet. Yani son birkaç şiir belki şey, Ayane'de yayınlananlar.
Aylık dergi şairi diye bir format var mıydı aylık dergi çıkarken?
O zaman vardı. Yani hala da kendi aramızda belki böyle bir duygu var. Fakat şimdi dışarıdan baktığım zaman aylık derginin çok etkili olmadığını görüyorum. Yani bir duygu var ama yani aylık dergi kadrosu içerisinde bulunan insanlar arasında bir dayanışma veya işte bir iletişim. Dışarıdan baktığımda bu yok. Yani bazen üzülüyorum. Yani aslında iyi bir çalışmaydı, iyi bir dergiydi. Fakat işte mesela dergi özel sayıları çıkıyor, başka şeyler oluyor. Aylık derginin hep geçildiğini görüyorum. Yani orada unutulduğunu. Çok demek ki iz bırakmadı.
Aylık dergiden sonra yani yayınlanan birçok dergi var. Yani kendinizi hepsine eşit mesafede birisi olarak mı gördünüz? Yola nasıl devam ettiniz?
Yani aylık dergiden sonra ben dağıldım diyebilirim. Evet. Yani bir aidiyet duygusu kalmadı. Biraz Ayane dergisinde oluşur gibi oldu ama bu tam yerleşmedi. Diğer dergilere bazen de birisi söyleyince ya şiir göndersene falan deyince şiir verir oldum. O yüzden çok az şiir dergilerde yayınlandı ve rastgele yani bir iki tane dergahta, bir iki tane
Yediklim'de,
Düş Çınarı'nda bunlar hep biraz mecbur hissetmeyle
bir şey. Soru sormak için bu konuyu açtım biraz. Sizin edebiyat dergileriyle mesafeli bir ilişkiniz var. Hani mesela bir dergide sürekli görünen bir imza değilsiniz. Ara ara görünen evet. bir imzasınız. Şiirle ilişkinizden dolayı mı böyle yoksa ortamla ilişkinizden dolayı mı böyle?
Yani biraz dışarıda kaldığımı hissediyorum. Yani bu benden kaynaklanan bir şey. Bir de üniversiteyle ilgili bir tarafı var. Yani üniversitede olmak, başka çalışmalarla uğraşmak bazı şeyleri köreltiyor. Yani şiirle yoğun bir uğraş içinde olmuyorum. Yani zaman zaman şiirle buluştuğum oluyor ama bunu daimi hale getiremiyorum. Yani bu bir işte itiraf gibi de düşünülebilir. Yani dergilerle de çok fazla iletişimim olmuyor. Biraz da kırılgan bir tarafım var herhalde. Yani işte böyle bir yerde bulunmak bana zor geliyor. Biliyorsunuz dergiler genellikle öbeklenmelere, gruplaşmalara yol açıyor. Evet. Veya işte belli düşüncede veya belli yetenekte insanlar bir araya geliyorlar. Yönelişleri aynı olan insanlar. Bunların arasına girmek bana zor geliyor. Bir psikolojik bir şey belki. Mesela bir mahallede çocuklar futbol topu oynarken birisi kenarda kalır, kimse davet etmez. O bakar, oynamak ister ama kendisi de söylemez. Böyle bir duygu olduğunu düşünüyorum. Yani kendi yaşadığım şeyin. Çok şikayetçi değilim ama tabii bunun yanında öbür uğraşlar da
Biraz uzaklara geleceğiz ama mesela şu, siz şikayetçi değilim dediniz fakat bir şikayet olarak size yöneltelim. Mesela 3 kitabınız var. Yani süreci göz önüne aldığımızda az diyebiliriz buna.
Evet.
Mesela 5 veya 6 kitabınız olmalıydı. Bu bir eleştiri olarak yöneltilse size ne söylersiniz?
Yani şöyle diyorum, aylık dergideyken ben fiili olarak oradaydım. Yaz işlerinde uğraştım. Cumartesi günleri çaycılık yapmak
dahil
buna. Ama öbür işleriyle hep uğraştım. Matbaada tahsih aşaması, her şey, kağıt almak, işte başka şeyler, senet ödemek. Bunların hepsiyle ilgilendim ama hep orada olduğum için her sayıya bir şiirim genelde oldu. Yani bazen olmadığı olmuştur ama yani bu çok süreklilik göstermeye başlamıştı. Fakat aylık dergi kapandıktan sonra böyle bir mecburiyet kalmadı. Öteledim ben çok şeyleri. Bu da az yazmama da yol açtı. Hı hı. Yazdıklarımı az yayınlamaya da yol açtı. Böyle bir durum ortaya çıktı. Ama bundan sonra ne olur? Biraz zor.
Evet. 3 kitabınız var.
Hepsi bir kitap diyor.
Şimdi
evet.
Bütün şiirleri de 3 defter başlığı altında bir araya getirdiniz. Yeni çalışmalar var mı?
Yani zaman zaman var. Bazı düşünce aşamasında olan şeyler var. Yani tasarladığım şeyler var. Mesela böyle uzun soluklu bir şey düşünüyorum. Genelde benim şiirlerim kısa şiirler ve gazel sayılabilir. Yani modern anlamda gazel diyebilirim ben onlara. Yapısal olarak da duygu yoğunluğu açısından.
Sizin şiiriniz zaten klasik şiirimizden beslenen bir şiir.
Evet, yani bir gazel şeyi olduğunu düşünüyorum. Yeni formatta, serbest de olsa, vezin de olsa fark etmiyor. Ama bunun yanında ben işte bir daha farklı, mesnevi olabilir. Yani buna benzer bir tarzda, yani uzun soluklu şiir çalışmaları da yapmayı tasarlıyorum ama bir türlü başka şeylerden onu önceleyemiyorum.
Aslında sizden bir mesnevi okumak çok ilginç yani olur, güzel olur.
İşte tasarladığım bazı şeyler var. Bunlar hayata geçer mi geçmez mi çok emin değilim. Tabii Mevlana'nın mesnevisini okuyunca bazen vazgeçiyorum ama.
Evet. Profesör Doktor Derya Örs ile birlikte Mesnevi'nin en eski yazma nüshalarından birini tercüme ederek edebiyat dünyasına kazandırdınız. Nasıl oldu Mesnevi ile tanışmanız?
Mesnevi ile tanışmam zaten tabii öğrencilikten dolayı bir tanışma oldu. Mesnevi dersimiz vardı üniversitede. Oradan başlayan bir şey var ama onun ötesinde de şiirle yoğun bir şekilde ilgilendiğim için biraz da kendi ruh halime de uygun olduğu için Mevlana'nın Mesnevisi üniversitenin ilk yıllarından beri benim ilgi alanımdaydı. Belki tercümelerinden daha çok okuyordum ama ilk zamanlar. Daha sonra dili de öğrenmekten dolayı, Farsçayı ilerletmekten dolayı Mesnevi ile ilişkim daha da arttı. Bunu güçlendiren, geliştiren bir şey de Yazarlar Birliği süreci oldu. Tabii o daha yeni bir şey ama 2004'lerden itibaren Mesnevi okumalarına dahil oldum orada. Orada işte 17 yıl Mesnevi okundu. Osman Hoca bilir. Yani çok yöneticilerden olduğu için olmuş. Orada Yazarlar Birliği'nde 17 yıl başka hocaların daha çok tabii katkısıyla, benim de ayda bir katılmamla böyle bir şey oluştu. Bundan dolayı Mesnevi ile tanışıklığım daha da arttığı için tercüme konusunda telkinler başladı. Böyle bir telkin sonucunda biz aslında Derya Bey'le Mesnevi tercümesine 2007 yılında başladık. Daha doğrusu 2007'ye yetiştirmek üzere böyle bir şey oldu. 2004'te başladık aslında. Yavaş gitti. Ama daha sonra Siz belirtmediniz başta, o yeni bir şey. Ben tekrar bununla yetinmeyip Mesnevi yeniden çevirdim. O çevirinin dışında. İki kere kitap çevrilir mi bir mütercim tarafından diyeceksiniz ama öyle oldu. Onu şiir diliyle çevirdim tekrar. Hece vezniyle hem de. Yani böyle bir şey oldu. Mesnevi'nin veznine uygun bir çeviri. O da birkaç yılımı aldı. O da yeni aslında. Yani ne zaman çıktı? 2017 falan, o tarihlerde.
Baskıları yeni, da çok güzel.
Evet.
Estetik,
yani o,
şık.
Hatta İran'da espri yaptılar. Dediler yani Mevlana'nın Mesnevisini unutturabilir bu diye tabii biraz takıldılar. Şaka yapıyorlar ama böyle bir çalışma oldu. Mesnevi ile ilişki devam ediyor tabii. Yani hala işte Mevlana'nın eserleriyle ilgili çalışmalar yapıyoruz. Derneğimiz var. Mevlana Araştırmaları Derneği var. Yazarlar Birliği tekrar Mesnevi okumaları başlatacak. Böyle devam ediyoruz. Büyük şair tabii.
Bir şiir arası
evet,
verelim.
Evet, şiir arası verelim.
Bırakmak istediğin kadar varmış bu kalbim. Hicabi kırlangıç. Yüzüstü bırakmak istediğin kadar varmış bu kalbim. Şarkılar söyleme bana, günümde değilim. Viran olası hüzünler evinde kaldım. Kapımı çalacak kim? Senin kalbinde neredeyse uçup gidecek ürkek bir güvercin uyuyor sevgilim. Ve ben ayaklarımın ucuna basarak yürüyorum. Göğsümde kalıyor, hançereme varmıyor sesin. Rüzgarlarıyla birlikte içimdeydi yaylalar. Dünyayı yerli yerinde tutan dağlardı benim bildiğim. Irmakları bilirdim bir de. Alttan alırdı köprülere karşı. Köprü nedir bilmeyen denizleri senden öğrendim. Bir ırmağı vardı çocukluğumun. Kalbimin kıyısını yalayıp giderdi. Azalırdı derdim. Ormanların gölgesinden gelirdi suları. Sen o ırmağı buharlaşırken buldun, değişti mevsim. Saldığım göğüs kafesimdeki bütün kuşları. Sen kalbimi buharlaşırken buldun, ben eleğim sağmalara binip geri geldim. Öyle de olsa şarkılar söyleme bana, günümde değilim.
Kaldığımız yerden devam edelim. Buyurunuz.
Mesnevi'nin yanı sıra sizin başka tercümeleriniz de var. Hatta pek çok tercümeniz var. Hafız'dan var. Daha sonra yine Fars şiiri, İran şiiri bağlamında antolojiniz var. Mesnevi kadar prestijli kitaplar diyebiliriz. Hafız'dan yaptığınız tercümelere de. Mesela Mesnevi'nin veya Hafız'dan yaptığınız tercümelerin daha önceki tercümelerden farkı dille mi sınırlı?
Duygu da var. Yani şimdi mesela Hafız tercümesini ele alacak olursak Gölpınarlı tercümesi evet. Var Hafız'ın. Herkes ondan okuyor. Bazen hala ondan okunduğu için alınıyorum böyle bir şey de söyleyeyim yani. Mesela bazı arkadaşlar Hafız'dan şiir okuduklarını veya işte yazarlar, gazeteciler köşelerinde görmediklerine üzülüyorum. Yani görseler o şiir dilini belki görecekler.
Evet.
Gölpınar'ın çalışması büyük bir çalışma, çok önemli bir çalışma.
Sizin diliniz daha yeni.
Hem yeni hem de şiiri yansıtacak bir şey yaptım ben. Yani onu yapmaya çalıştım. Öbürü nesre dönüştürme, manayı yansıtma
evet.
Amaçlı bir çalışma Gölpınarlı'nınki. Mesela işte iki mısrayı bir paragrafa dönüştürüyor bazen.
İçerik tadı aktarımı kaçıyor. Evet. Diyebiliriz.
İçerik aktarımı, özetleme, açıklama,
evet.
Bir sürü şey var, eklemeler oluyor anlaşılsın diye. Ben onu şiir diliyle...
Sanata daha yakın bir
çalışma. Hafız ne kadar kendi dilinde anlaşılmışsa Türkçe'de de o kadar anlaşılsın düşüncesiyle yaptım ben bunu. Mevlana'nın Mesnevisini ikinci çevirmem de o yüzden oldu. Yani Mesnevi'yi kendi dilinden Farsça okuduğumuz zaman ne kadar anlıyorsak tercümesinden de o şekilde anlamamız, müphem noktaları gene orada yaşamamız lazım diye düşünüyorum. Yani burada ne demiş? İkilemde kalıyor okuyucu mesela. Çeviride de kalmalı. Yani bunu yapmaya çalıştım. Yani dilinin yeniliğinin yanı sıra böyle bir şey de var.
Antolojiye gelmek istiyorum bir de Hicab abi. Mesela şimdi biz Türk şiir antolojisi hazırlasak bile kendi dilimizde bu başlı başına bir iş, bir meşgale, evet. Ciddi bir uğraş. Siz farklı bir dilde o ülkenin şiirini baştan günümüze kadar, bugünlere kadar 2000'li yıllar, evet, diyebilir, evet, miyiz 2000'li, tabii, yıllar, tabii, diye 2000'li yıllara, hı-hı, kadar getiren bir antoloji hazırladınız. Nasıl karar verdiniz? Sizi çok yordu mu bu çalışma?
Yordu diyebilirim ama tabii çok uzun bir sürece yayılmış bir şey. 15 senelik bir çalışma
bu kadar
aslında.
Uzun
15 sene.
Bir emek var
şöyle
arkasında.
Yani ben hazır bir antolojiyi çevirebilirdim. Onlardan iyi mi takip edeceğim sonuçta? Yani İran'da pek çok şair var, şiir eleştirmeni var, onların seçkileri var, yaptığı çalışmalar var. Ben böyle öyle yapmadım. Ben tek tek şairleri tespit ettim. İşte takip ettiğim şairleri, hangisi buna uygundur, şiirlerini kendim seçtim, kitaplarını aldım, takip ettim, dergilerden bazen takip ettim, o kitaplardan şiir seçtim, hayat hikayelerini araştırdım. Mesela şunu gördüm, İran'da çıkan antolojilerde şairlerin hayat hikayeleri yok.
Öyle mi?
Yani böyle bir çalışma yaptım sonuna kadar. Kaynakça koydum.
Biyografileri nasıl yani oluşturdunuz mesela, o zaman?
İşte çok çeşitli yerler tarayarak oluşturdum. Mesela bu benim antolojim Farsça'ya aktarılsa oradaki çalışmalardan daha faydalı bir şey olur. Çünkü bütün şairlerle ilgili değerli toplu bilgi var.
Farsça'ya aktarılmadı yani.
Yok yani hazır şey olur aslında. Çünkü çeviriye gerek olmayacağı, evet, için orijinal şiir çevirilerini yaptım. Ama bunu yaparken tabii İran'da bulunduğum zamanlarda şiir çevreleriyle istişare ederek yaptım bunu.
Efendim çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ olun. Şair ve yazar Profesör Doktor Hicabi Kırlangıç ve şair yazar Osman Özbahçe bizlerle birlikteydi. Edebiyat Dünyamızdan programının sonuna geldik. Önümüzdeki hafta buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Karıncalı Şarkı Hicabi Kırlangıç. Geçer geçecek olanlar, ister aklından, ister kalbinden. Kalbin coşkun ırmaktır, aklını seller alır. Sulardan kaçan karıncalar hücum eder dallara. Çiçeği burnunda meyveleri hayretler kemirir. Sanma ki barajlardan bir haberdir ırmaklar. Bil ki ırmaklar barajların kör tarafını kollar. Uyurken yakalar taşları, saldırır söğütlere. Bana sarılan yok mu diye bekleşirken yılanlar. İşte aklımdan karıncalar geçiyor. Kalbimi seller bastı besbelli. Karıncalar köklerden dallara çekiliyor. Sanki kalbim eteklerini çamurdan kurtarıyor.
Edebiyat Dünyamızdan.